Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama başlıyor.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama ile sizlerleyiz. Önce gündemden öne çıkan konu başlıklarını aktaracağız, ardından detaylarla devam edeceğiz. Mülteci krizi gündemdeki yerini koruyor. Avrupalı liderlerden çelişkili açıklamalar gelirken, Türkiye ve Rusya liderleri Batı'yı sert sözlerle eleştirdi. 3 yaşındaki Suriyeli Aylin'in kıyıya vuran cansız bedeninin fotoğraf karesine yansıması tüm dünyayı yasa boğarken, eşi ve iki çocuğunu umuda yolculukta kaybeden acılı baba Sputnik'e konuştu, faciayı anlattı. Ayrıntılar birazdan. Dünya Avrupa'ya akın eden ve büyük bir krize dönüşen mülteci meselesinin nasıl çözülebileceğinin yanıtını arıyor. Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ayhan Kaya ile yaşanan krizi, nedenlerini ve çözüm önerilerini masaya yatırdık. Günün çarpıcı başlıklarını aktardık, şimdi detaylar. Ailesiyle birlikte Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken bindikleri botun batması sonucu boğularak hayatını kaybeden ve cansız bedeni kıyıya vuran 3 yaşındaki Suriyeli Aylin'in fotoğrafları dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Bodrum'da 8'li çocuk 12 kişinin öldüğü umut yolculuğunda eşi Zahim Kurdi, oğulları Aylan Kurdi ile Galip Kurdi'yi yitiren acılı baba Abdullah Kurdi ise yaşanan faciayı Sputnik'e anlattı. Suriye'deki savaşın ardından 2012 yılında Kobani'ye göç ettiklerini belirten baba Kurdi, ailesini Kobani'de bırakıp İstanbul'da çalışmaya geldiğini söyledi. IŞİD'in Kobani'ye saldırısının ardındansa çocuklarını da İstanbul'a getirdiğini kaydeden acılı baba, "İstanbul'da çalışıyordum ama çok zor geçiniyorduk. İsviçre'de yaşayan kardeşimin çağrısı üzerine oraya gitmeye karar verdim," dedi. "İnsanları götüren birini buldum, o da bizi Bodrum'da bir Türk kaçakçıya götürdü," sözleriyle kaçış hikayesini anlatan Kurdi, "Kaçakçı kişi başı 1200 dolar aldı. Gece saat 24 sularında 13 kişi bir bota binerek hareket ettik. Yolda giderken dalgalar geldi ve botumuz devrildi. Çocuklarımı yaklaşık yarım saat tutmaya çalıştım ama sonra düştüler. Ellerimle kaldırdığımda öldüklerini gördüm. Ben de 3,5 saatte denizde yüzdüm. Daha sonra sahil güvenlik ekipleri gelip kurtardı," diye konuştu. Bundan sonra Kobani'de yaşayacağını belirten baba Kurdi, her gün çocuklarıyla eşinin mezarını ziyaret ederek teselli bulmaya çalışacağını söyledi. Acılı baba, "Dünyadan isteğim, kaçak göçmen ölümlerine bir çare bulunması. Benim çocuklarım hayatını kaybetti ama başka çocuklar hayatını kaybetmesin, dünya buna bir çare bulsun," dedi. Artık 3 yaşındaki Suriyeli Aylin'in fotoğrafının temsil ettiği mülteci meselesi ve umuda yolculukta yaşanan trajediler Ankara'da B20 zirvesinde de gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobanili küçük Aylin'in Ege sularında boğularak hayatını kaybetmesinden batılı ülkelerin sorumlu olduğunu söyledi. Hedefinde batılı ülkeler olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz'de boğulan mülteciler değil insanlığımızdır," dedi.
Dünyanın en kadim medeniyetlerine beşiklik eden Akdeniz'i, mülteciler için bir mezara dönüştüren Avrupa ülkeleri, hayatını kaybeden her mültecinin vebaline ortaktır. Mültecileri taşıyan bir botta ölen 3 yaşındaki bir yavru bizim sahillerimize vuruyor. Ve bizim sahillerimizdeki bu 3 yaşındaki yavrunun hesabını tüm insanlık vermeyecek. Akdeniz'de boğulan sadece mülteciler değildir. Akdeniz'de boğulan insanlığımızdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güvenlik sisteminin işlemediğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi.
Küresel güvenlik sistemi işlemiyor. Bu sistemin en önemli unsuru olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daima üyesi olan 5 ülkenin çıkarları dışında hiçbir konuya, hiçbir soruna eğilmeyen bir yapı haline dönüşmüştür. İşte bunun için biz dünya 5'ten büyüktür diyoruz. Erdoğan söylediği için dünya medyası tarafından her zaman kötü olarak lanse ediliyor. Varın kötü lanse edin. Ben hakkı hayatım boyunca söylemeye devam edeceğim.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 3 yaşındaki Aylin'in bedeninde yıllardır acı içinde kıvranan bir millet tüm dünyaya adalet ve merhamet çağrısında bulunmaktadır dedi. Kaybeden bütün bir insanlıktır ve gereğini yapamayan uluslararası toplumdur tespitinde bulunan Davutoğlu, Avrupalı liderlerin görmesi gereken gerçek şudur. Konu artık bir hukuk, siyaset, uluslararası denge meselesi değil, insanlığın geleceği meselesidir ifadelerini kullandı. Sesimizi yükseltmenin vakti gelmiştir diyen Davutoğlu, liderlere çağrıda bulundu.
Dün hepimizin gözlerini yaşar, donduran, kalbimizi bütün dünyada, vicdan sahibi herkesin yüreğini burkan Ayla'nın o cansız bedeni aslında bir son uyarı mahiyetinde. Bu insanlığın vicdanı anlamında bir kıyamettir. Sesimizi yükseltmenin vakti gelmiştir. Orta Doğu'yu bir bataklık, Suriyeliler de bu bataklıkta yaşayan sivrisinekler gibi görüp kapılarımızı kapatmamızı teklif edenler bunun sorumluluğunu da bizim üzerimize atmaya kalkıyorlar. Ayla'nın bu cansız bedeni görülmesin mi? Ama o görüldü ve dünyaya bir anlamda bir uyarı oldu. Peki ya fotoğrafı çekilmesi imkanı bulamayandan ölen, kimyasal silah altında ölen çocuklar? Sözün bittiği yer denilen yer burası. Ümit ederiz ki bu çağrılara bundan sonra daha fazla kulak verilir.
Avrupalı liderlerdense farklı tepkiler geliyor. Avrupa'daki mülteci krizine yönelik ülkesinin sessiz duruşu eleştirilen İngiltere Başbakanı David Cameron ise sessizliğini bozdu. Cameron, İngiltere'nin ahlaki sorumluluklarını yerine getireceğini belirterek binlerce sığınmacıyı daha kabul edeceklerini açıkladı ancak herhangi bir rakam vermedi. Bodrum'da 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun sahile vuran cansız bedenine ilişkin fotoğrafı görmekten duyduğu derin üzüntüyle dile getiren İngiltere Başbakanı, "O çocuğun fotoğraflarını görüp de etkilenmeyen kimse olamaz. Ben bir baba olarak Türkiye sahilindeki o görüntüden çok etkilendim. Bu gördüğümüz korkunç görüntülerin sorumlusu Beşar Esad, IŞİD ve bu korkunç ticareti yapan suç çeteleridir," dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, siyasilerin duygusal davranamayacağını söyledi. Mogherini, "İşimiz mantıklı kararlar almak, istikrarlı olmak ve duygularımızı da göz önünde bulundurmak," dedi. İlgili bakanları acil toplayan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise, "Bu fotoğraf Avrupa'yı uyandırdı, şimdi uyanma sırası," liderlerin ifadelerini kullandı. Mülteci krizine ilişkin Avrupa'ya Rusya'nın zirvesinden eleştiri geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'yı daha önce bunun yaşanacağına dair uyardıklarını hatırlatarak bu sebeple krizin sürpriz olmadığını belirtti. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, Avrupa'yı çözüm konusunda hiç sorgulamadan ABD politikalarının peşinden gitmekle eleştirdi. Avrupa'nın dış politikasını gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı. Göçmen sorununun kökten çözülmesini isteyen Putin, bu yolda atılacak ilk adım olarak da IŞİD gibi örgütlere karşı ortak cephe alınması gerektiğini söyledi. Dünya, Avrupa'ya akın eden ve büyük bir krize dönüşen mülteci krizinin nasıl çözülebileceğinin yanıtını arıyor. Eleştiri oklarına hedef olan Batı ise temkinli duruşunu koruyor. Göç konusunda uzman, Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ayhan Kaya ile bu mülteci meselesini masaya yatırdı. Sputnik'e konuşan Profesör Doktor Kaya, "Avrupa'da devletlerin şu anda daha sağ, daha koruyucu ve milliyetçi perspektiflere sahip olduklarına dikkat çekerek, Avrupa Birliği maalesef ortak bir mülteci politikası geliştirmekten çok uzak," dedi. Ayhan Kaya, "Mülteci sorununun çözümü için Avrupa kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.
Bugün itibariyle Avrupa'da bir mülteci problemi vardır. Şu ana kadar görüldüğü kadarıyla Avrupa Birliği devletleri maalesef bu konuda ortak bir mülteci politikası geliştirmekten çok uzaklar ve yakın vadede de ben geliştirebilecekleri kanaatinde değilim. Tek bir beklentim var benim bütün bu gidişatı olumluya çevirebilmek için. O da Avrupa Birliği kamuoyunun, sivil toplumunun devletler üzerindeki baskısını artırmak ve mümkün olduğunca fazla sayıda mülteciyi kendi ülkelerine kabul etme konusunda önemli girişimlerde bulunmaları gerekiyor. Almanya'da aslında bunun biraz izlerini görüyoruz. Çünkü her ne kadar Almanya zaman zaman bizim kamuoyunda, haberlerimizde EGİDA ile gündeme geldiyse de Almanya'da çoğunluk toplumu özellikle yürüttükleri kampanyalarla, bir takım bağışlarla, bir takım insani hareketlerle mültecilerin mümkün olduğunca fazla sayıda Almanya'ya kabul edilmesi konusunda bir takım girişimlerde bulunuyorlar ve bu belli ölçüde de aslında Merkel'in söylemine de yansıyor. Merkel'in söyleminde de karşılık buluyor. Şu anda devletler daha sağ, daha koruyucu, daha milliyetçi perspektiflere sahipler. Avrupa Birliği için bu aşamada sanıyorum bunu söyleyebilirim.
Özellikle 11 Eylül olaylarından sonra Avrupa Birliği'nde göç ve İslam meselesinin tedirginlik yarattığını, bunun popülist sağ politika anlayışıyla da desteklendiğinin altını çizen Profesör Doktor Ayhan Kaya, öncelikli olarak bu iklimin dağılması gerekiyor diye konuştu.
Özellikle 2001 yılından sonra, 11 Eylül olaylarından sonra Avrupa Birliği'nde göç meselesi, mülteci mülteciler meselesi, İslam meselesi. Çünkü bu insanların çoğu Müslüman ülkelerden geliyor. Mültecilerin, göçmenlerin çoğu 2005 yılında, 2004 yılında Madrid ve Londra bombalamaları ve çok yakın zamanda Charlie Hebdo katliamı vesaire, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman kamuoyunda, özellikle siyasette, medyada göçmen konusunda, Müslümanlar konusunda, mülteciler konusunda sürekli bir tedirginlik var ve bu tedirginliği de işleyen bir popülist sağ politika anlayışı var. Dolayısıyla bu iklimin öncelikli olarak dağılması gerekiyor ki Avrupa Birliği'nde devletler daha sağlıklı kararlar alabilsinler. Ama hep Avrupa Birliği'ne bakıyoruz veya Batı ülkelere bakıyoruz ama o kadar da uzağa gitmeyelim. Hiçbir zengin Arap ülkesinin tek bir mülteci bile almadığını biliyoruz. Dolayısıyla burada sadece Avrupa Birliği değil, bütün uluslararası kamuoyuna, bütün uluslararası topluma düşen sorumluluklar var.
Dünyanın 2. Dünya Savaşı sonrası en büyük mülteci sorunuyla karşı karşıya olduğunu kaydeden Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ayhan Kaya, çatışma ortamları ve IŞİD tehdidi ortadan kaldırılmadan sorunun çözümünün mümkün olmadığını ifade etti.
Bugün itibariyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en yüksek boyuta ulaşmış durumda 60 milyon dünyada şu anda hala hazırda mevcut mülteci insan var. Sorun kaynağında çözülmedikten sonra bu gerilimlerin yaşandığı bölgelerde modern, hegemonik devlet anlayışı, demokratik devlet anlayışı tahsis edilmedikten sonra bu aktörlerin, özellikle yerel aktörlerin, sivil toplumların mobilize edilmeleri söz konusu olmadıkça, demokratik bir takım taleplerde bulunmaları ve bu taleplerin karşılık, yine demokratik devletler tarafından karşılık bulmaları söz konusu olmadıkça biz bu sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Ben Orta Doğu'dan ziyade Afrika'nın, yine varsayalım ki bundan bir yıl sonra ya da 6 ay sonra Suriye krizi çözüldü ama Afrika'daki bu krizin giderek artacağı kanaatindeyim. Çünkü Afrika'da müthiş bir doğum oranı söz konusu. Dolayısıyla giderek nüfusunun arttığını biliyoruz ve bu gerilimlerin, bu çatışmaların Afrika coğrafyasında giderek devam edeceğini, tırmanacağını devam ediyoruz. Dolayısıyla gerilimler sonrasında ortaya çıkan, çatışmalar sonrasında ortaya çıkan mültecilerin sorununu çözmek yerine belki asıl sorunların üzerine yoğunlaşmakta fayda var.
Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'ya kısa bir müzik arası veriyoruz. Ardından günün öne çıkan başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama devam ediyor. Irak'ta kaçırılan 18 Türk vatandaşının akıbeti henüz bilinmiyor. Kurtarma operasyonları ise sürüyor. Irak Dışişleri Bakanlığı, Irak-Türkiye ilişkilerini hedef alınmak istediğine dikkat çekti ve Irak buna izin vermeyecek açıklamasını yaptı. İran'ın dini lideri Hamaney, şart koştu, yaptırımlar kaldırılmazsa nükleer anlaşma uygulanmayacak dedi. Ve 20 Eylül'de sandık başına gidecek olan Yunanistan'a uzanacağız. Eski Başbakan Alexis Tsipras halka seslendi, oy istedi. Ve Yunanistan'dan son anket sonuçları birazdan Dünya Panorama'da olacak. İkinci bölüm başlıyor. Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, Irak'ta kaçırılan 18 Türk vatandaşının akıbetiyle ilgili bilgi verdi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sinirlioğlu, işçileri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini, Irak'ta makamlarla görüşüldüğünü söyledi. Bakan, işçilerin bir örgüt tarafından kaçırılmadığı bilgisinin ellerinde olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanı, neyin olmadığını biliyoruz. Bilinen terör örgütlerinden birinin olmadığını değerlendiriyoruz. DAEŞ veya PKK değil. Adi bir vaka olduğu düşünülüyor dedi. Sinirlioğlu, sağlıklarının yerinde olduğuna dair değerlendirmemiz var diye konuştu. Irak Dışişleri Bakanlığı, kaçırılan Türk işçilere ait ilk ipuçlarına ulaşıldığını bildirdi. Bakanlık sözcüsü Ahmet Cemal, emniyet birimleri bizimle sürekli iletişim halindeler. Bize konuya ilişkin ilk ipuçlarına ulaştıklarını bildirdiler. Gelecek günler içinde kaçıranlara ve tutuldukları yere ulaşmamız mümkün olabilir dedi. Cemal, öyle görünüyor ki bazı kesimler Irak-Türkiye ilişkilerini hedef almak istiyor, Irak buna izin vermeyecek diye konuştu. Ve IŞİD'le mücadele gündemdeki yerini koruyor. IŞİD'le mücadelede ortak cephe oluşturulması önerisinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni bir açıklama geldi. Bir çeşit uluslararası koalisyon arayışında olduklarını ifade eden Putin, Amerikalı partnerleriyle bu konuyu görüştüklerini ve ABD Başkanı Barack Obama ile de konuştuğunu anlattı. Putin, Rusya'nın IŞİD karşıtı operasyonlara doğrudan katılıp katılmayacağını konuşmak içinse erken olduğunu söyledi ve şu anda gündemlerinde başka seçenekler olduğunu vurguladı. Şimdi de İran'a uzanıyoruz. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaptırımlar kaldırılmazsa nükleer anlaşmanın uygulanmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de aralarında bulunduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabulünde konuşan Hamaney, İran'ın nükleer müzakerelere yaptırımların kaldırılması şartıyla katıldığını kaydetti. Bazı Amerikalı yetkililerin yaptırımların kaldırılması yerine askıya alınacağına ilişkin sözlerine işaret eden Hamaney, başından beri yaptırımların askıya alınmasına değil, kaldırılmasına vurgu yaptık diye konuştu. Ve seçime hazırlanan Yunanistan'daki gelişmeleri aktaracağız şimdi de. 20 Eylül'de yapılacak erken genel seçimler öncesi siyasi parti liderleri seçim kampanyalarına başladı. Syriza lideri Alexis Tsipras Atina'da halka seslendi. Yunan halkı ülkenin geriye dönmesine izin vermeyecek diyen Tsipras, hükümetinin sadece kreditörlerle değil aşırı kesimler ve vesayet temsilcileri tarafından iyi tasarlanmış bir planla da mücadele ettiklerini belirtti. Syriza lideri, önümüzde umut var, seçimlerde halktan bize net ve güçlü bir yetki vermelerini istiyorum diyerek seçmenlerinden oy istedi. Tsipras'ın partisi Syriza, son dönemde ard arda yapılan anketlerde %26 dolayında oy alıyor. Ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi ise 1-2 puan arkadan geliyor. Bu arada Yunanistan'da seçimler öncesi liderler arasında ilk tartışma programı 14 Eylül'de yapılacak. Televizyon kanallarından canlı yayınlanacak programda Syriza lideri Alexis Tsipras'la Yeni Demokrasi lideri Evangelos Meimerakis de bir araya gelecek. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmelerde sıra şimdi. Avrupa Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi. Banka politika faizini %0.05'te bıraktı. Faiz kararının ardından kameraların karşısına geçen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Eylül 2016'da sona erecek varlık alımlarının gerekmesi halinde daha ileri bir tarihe kadar devam edebileceğini açıkladı. Ekonomide toparlanmanın devam ettiğini ancak aşağı yönlü risklerin tekrar ortaya çıktığının altını çizen Draghi, önümüzdeki aylarda deflasyon görebiliriz dedi. Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi ekonomisinin büyüme tahminini ise aşağı çekerek 2015 için %1.4, 2016 için %1.7 olarak açıkladı. Enflasyon tahminleri de düşürüldü. Banka, Euro bölgesinde enflasyonun 2015'te %0.1 olacağı tahmininde bulundu. Ekonomisi zor günler geçiren Rusya'da ruble, Haziran-Ağustos döneminde ortalama %25 oranında değer kaybetti. Moskova borsasında Amerikan doları ruble karşısında sadece Ağustos ayında %16 oranında güçlendi. Rusya Finans Bakan Yardımcısı Alexey Moiseyev ise rublenin gelecek yıl güçleneceğini belirtti. Moiseyev, ruble yılın ilk yarısında her zaman güçleniyor. Son 20 yıla baktığımızda ruble için en iyi dönemin Şubat sonu Mayıs ortası olduğunu görürüz. 2016 içinde bunun tersini beklememiz için bir sebep yok, dedi. Dünya Panorama kültür sanat haberleriyle devam ediyor. Moskova-İstanbul ilişkileri Rusya'da sergileniyor. Arşiv belgeleriyle Moskova-İstanbul ilişkileri tarihi sergisi Rusya'nın başkenti Moskova'da açıldı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Rusya Federal Arşiv Ajansı işbirliğiyle hazırlanan sergide dönemin Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu diplomatik tarihi, kültürel anlaşma ve ilişkilerini ortaya koyan çok sayıda belge, defter ve çizim yer alıyor. Moskova'nın en büyük ve Avrupa'nın en geniş camii olacağı belirtilen Moskova Ulu Camii 23 Eylül'de açılacak. Açılış törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da katılacak. Moskova'nın en büyük caddelerinden biri olan Prospekt Mira'da yer alan cami, 19 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Cami alanında konferans ve sergi salonları da bulunuyor. Değerli dinleyenler, Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama'yı dinlediniz. Kulağınız haberin sesi RSFM'de olsun.
Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Dünya Panorama sona erdi.